Ayrım 3, sayfa 23. Hiç görmeden. Işıkların bütün berrak parıltılarına rağmen içlerinde bir küskünlük taşıdığı, akşam yağmurlarının aniden bastırdığı bu sonbahar günlerinde beni yalnızlaştırıp kederlendiren, adını koyamadığım tuhaf bir şey var. Anlatması zor aslında. Garip ve derin bir özlem duyuyorum ama özlediğim insanın bir adı, bir yüzü yok. Bu özlem beni öylesine korkutuyor ki sahibini bulmaya, tanımaya, ona bir beden, bir koku vermeye çekiniyorum. Camdan bir kuyuya düşer gibi ellerimi geçirecek bir pürüz bile bulamadan, bu özlemin derinliklerine doğru kayarken gözlerimi kapatıyorum. Pencerelerin inanılmaz derecede ışıltılı, odaların ise serin ve gölgeli olduğu bu zamanlarda hiçbir yerde durmak istemiyorum. Huzursuz bir gitme arzusu sarıyor beni. Ama nereye gideceğimi de bilmiyorum. Gitmek istediğim yerin de bir adı yok ve gitmek istediğim yer birden zihnimde aydınlanıverecek, aniden her şey kararacak ve sanki o yer bir tiyatro sahnesi gibi karanlığın içinde kendi ışıklarıyla tek başına duracak diye ürperiyorum. O yeri bir kere görürsem oraya gitmemem mümkün olmayacak çünkü. Hissettiğim yalnızlık ise ömür boyu bildiğim bir yalnızlık. Ve o hep aynı görüntüye sahip. Bütün öğrencilerinin gittiği, sınıflarının boşaldığı sessiz bir okulun uzun taş koridorlarında bir akşamüstü yalnız başına pencereye dayanıp duran bir oğlan çocuğunun yalnızlığı bu. Koridorlar mazot, lizol ve diş macunu kokuyor. Yalnızlığımın nedeni ne olursa olsun duygusu ve görüntüsü hep bu. Hep aynı saat, hep aynı gölgeleri uzamış akşamüstü, hep aynı boş sınıflar, hep aynı sessizlik, hep aynı koku. Bu derin özlem, büyük bir okulda bırakılmış çocuğun yalnızlığına kelepçeleniyor, çaresizleşiyor, güçsüzleşiyor, üzülüyorum. Üstelik hiçbir tesellisi olmayan bir üzüntü bu. Nedeni yok çünkü. İçine mavi bir ışığın hapsedildiği keskin bir kristal gibi duran gökyüzünden, Göztepe'nin arka sokaklarına, apartmanların minik bahçelerine, inatla açan güllerine, soluk bir pembelikle büyüyen narlarına, portakal ağaçlarına, yol kenarlarındaki akasyalara yansıyan o parlak ve hüzünlü aydınlıkla çoğalacak, yaşadığım sürece benimle dolaşacak bu terk edilmiş duygusu beni terk etmeyecek. Yüzü, sesi, bedeni, kokusu olmayan birini özleyebilir mi insan? Acıklı bir soru bu, biliyorum. Böyle bir şeyin olamayacağını düşündüğünüzü de biliyorum. Ama olabilir bu. İnsanların hoyratlığı yüzünden kötü sevişmelerle hırpalanmış bir sokak orospusu gibi aşağılanıp eskitilen aşk sözcüğünün üstünde biriken tozları, sildiğiniz vakit altından çıkacak olan o görkemli ve karmaşık duygu, derinliğinde o kadar çok sır ve sürpriz saklar ki şaşarsınız. Ölüm ve hayat uçlarını birbirine bağlayan, onları birbirinden kopmaktan alıkoyan, ikisine de anlam katan ve ölümü de hayatı da bir saçmalık olmaktan kurtaran tek duygudur belki de. Eğer bu dünyayı yaratan bir güç varsa, onun kudreti ne hayatta ne ölümde çıkar ortaya. Onun olağanüstü yaratıcılığı böylesine bir duygu yaratabilmesinde, evrenin neredeyse bütün kaosunu ve esrarını tek bir duygunun içine yerleştirebilmesindendir. Her seferinde yeni ve bilinmez bir hikayeyle gelir karşınıza. Bir çöl peygamberinin nefesini taşıyan ve yazdıklarını o nefesi üfleyen Halil Cibran, tam 20 yıl boyunca bir tek kez bile görmediği, bir tek kez bile sesini duymadığı, bir tek kez bile kokusunu koklamadığı bir kadına aşık olarak yaşamıştı. Bir Arap entelektüeli olan, gazete yöneticiliği yapan, Mısır'ın sanatçılarını kendi salonunda toplayan May Ziyade ile sadece mektuplardan oluşan bir aşk yaşamışlardı. Büyük bir ihtimalle ilişki Ziyade'nin Cibran'ın yazılarına duyduğu hayranlıkla başlamıştı. Sonra yazışmaya başlamışlar, harfler, sözcükler, cümleler birbirini hiç görmeyen iki insanı tutkulu bir biçimde birbirine bağlamıştı. Hiç buluşmadılar, hiç karşılaşmadılar ama aralarındaki aşk Cibran öldüğünde May'e ''Hiçbir zaman bu kadar acı çekmemiştim.'' Hiçbir kitapta bir varlığın bu kadar acı çektiğini, bu kadar büyük bir acıya katlanacak gücü bulacağını okumamıştım dedirtecek kadar derindi. Birbirlerine bu kadar tutkunken, birbirlerini bu kadar özlerken neden hiç buluşmadıklarını, neden birbirlerini görmek için çabalamadıklarını hep merak ettim. korktuklarını düşündüm. Mektuplarını yazarken ruhlarını apaçık ortaya koyabiliyorlardı. Neredeyse sınırsız bir özgürlükle her duygularını, her düşüncelerini söyleyebiliyorlardı. Kıskanabiliyorlar, kavga edebiliyorlardı. Onların ruhlarının önünde ruhun yolunu kesecek, onu yolundan saptıracak, şaşırtacak bir beden yoktu. Hiçbir yere, hiçbir tene sürtünmeden, eskimeden ilerliyordu. Belki de bunu bozmaktan çekindiler. Sadece zekalarının ışıltısıyla birbirlerini etkileyebileceklerini anladıktan sonra bedenlerinin, zekalarının o büyük çekiciliğine ayak uyduramamasından, arzularının, düşüncelerinin derinliğine ulaşamamasından korktular sanırım. Özlediler birbirlerini, ümitsizce özlediler. Mayziyade bilmediğimiz mektuplarından birinde belki de bu korkuyu dile getirdiğinden Cibran onu ikna etmeye, korkusunu yatıştırmaya çalışan mektuplar gönderdi. Bana aşktan korktuğunu söylüyorsun. Neden küçüğüm? Güneş ışığından korkuyor musun? Denizin gelgitinden korkuyor musun? Günün doğuşundan korkuyor musun? Baharın gelişinden korkuyor musun? Aşktan neden korktuğunu merak ediyorum. Sıradan bir aşkın beni memnun etmeyeceği gibi senin de sıradan bir aşktan hoşlanmayacağını biliyorum. Sen ve ben ruhtaki duyguları sınırlamakla asla doyuma ulaşamayız. Daha çoğunu istiyoruz biz. Her şeyi istiyoruz. Karşılaşsalar aşkları sıradanlaşır mıydı? Aşk sıradanlaşmaz, biter yalnızca. Bitecek bir aşka sıradan gözüyle bakıyorlardı belki de. Bitmesini istiyorlardı. Hiç bitmesin. May bazen korkuyor, bazen de aşkını açıkça yazıyordu. Aşkın eşlik ettiği yoksulluk ve sıkıntılar sevgisiz zenginlikten çok daha iyidir. Bu düşünceleri sana itiraf etmeye nasıl cesaret edebiliyorum? Tanrı'ya şükürler olsun ki bunları söylemeyip yazıyorum. Çünkü şu anda burada olsan hemen geri çekilip uzunca bir süre senden kaçarım ve söylediklerimi unutuncaya kadar da beni görmene izin vermem. Karşılaştıklarında kaçınılmaz olarak bir kadın, bir erkek olacaklardı. Cibran'ın peygamberce sözleri, May'ın derinlikli anlatımı yerini onlara sıradan geldiğini sandığım şehvete bırakacaktı. O mektuplarda kendini gösteren ruhlar birer beden kazanacaktı ve bedenin sınırları içine hapsolacaklardı. Bu muydu acaba korkuları? Peki aşk korkar mı? Korkmaz bence. Onlar birbirlerini görmeden aşık oldukları için, aslında eksik bir aşk yaşadıkları için o eksiklik korkuyla doluyordu. Bunu gidermek için bazen bir aşığın yazamayacağı kadar parlak bir anlatımla yazıyorlardı. Güneş ufukta kayboldu. Harika şekilde güzel bulutların arasından parlak tek bir yıldız belirdi. Venüs, aşk tanrıçası. Bu yıldızda bizim gibi aşk ve arzuyla dolu insanlar mı oturur acaba? Acaba Venüs'te benim gibi mi ve kendi Cibran'ı mı var? Kendi uzakta ama aslında çok yakında olan güzel varlık. Ve acaba o da şu anda ufukta titreyen alacakaranlıkta, alacakaranlığı karanlığın izleyeceğini ve karanlığı ışığın izleyeceğini ve günü gecenin izleyeceğini ve geceyi günün izleyeceğini ve sevdiğini görmeden önce bunun defalarca tekrarlanacağını bilerek ona mektup mu yazıyor? O zaman o da elindeki kalemi alacak ve karanlıktan bir adın kalkanına sığınacak. Cibran. Bir aşkın içine başka hangi duyguların sızdığını hiçbirimiz bilemeyiz. Aşk herkes için aynı parlak alevli deliliktir. Ama her aşkın içine sızan duygular farklıdır. İnsandan insana, ilişkiden ilişkiye değişir. Cibran bir yazardı ve onların aşkı yazıyla ilerliyordu. May, bir yazarın aşkını sadece yazının çekiciliğiyle ayakta tutmaya çalışmak gibi zor bir iş üstlenmişti. Ve büyük bir ihtimalle onun aşkına iyi yazamamak, yazıyla yeterince etkileyememek tedirginliği sızmıştı. Cibran bir keresinde ikimiz de bütün becerileri, yetenekleri, bezemeleri ve düzenlemesiyle konuşma sanatını kullanma eğilimindeyiz. Sen de, ben de dostlukla konuşma sanatının pek kolay uyum sağlayamadığını anlamak zorundayız. Yürek yalındır, May. Yüreğin görüntüleri de temel şeylerdir. Oysa konuşma sanatı sosyal bir araçtır. Bu nedenle konuşma sanatından yalın konuşmaya dönme konusunda anlaşalım mı? Bence aralarındaki mektuplaşmada aşkı en çok dile getiren mektuplardan biriydi bu. Gösterişsiz, süssüz, karşındakini en yalın, en çıplak haliyle görmek isteyen sade satırlar. Bunu pek başaramadılar. Eğer Cibra'nın istediği bu yalınlığa ulaşsalar, sadece bir ruh, sadece bir zeka olmak tutkusundan kurtulabilseler, bu sadelik içinde ruhları kaçınılmaz olarak bir bedene ihtiyaç duyacaktı o zaman. İki ruhtan iki insana dönüşecekler, aşkı sevişmeden kopartmayacaklardı. Belki 20 yıl sürmeyecekti ama sürdüğü kadarıyla muhteşem olacaktı. Birbiriyle gizliden gizliye yarışan iki zeka, bedenin sıcaklığını ve şehvetin çılgınlığını da yanına alarak az rastlanır bir aşk yaratacaktı. Buna cesaretleri yetmedi. Yakıldığında görülmemiş kıvılcımlar, renkler, şekiller ortaya çıkartacak bir havai fişeği hiç yakmadan yıllarca ellerinde taşıdılar. Taşıdıkları şeyin değerini biliyorlardı. Ama yandığında ne olacağını hiç öğrenemediler. Belki de bir kere yaktıklarında kaçınılmaz olarak tükeneceğini düşündüler. Yüzünü, sesini, kokusunu bilmeden özlediler birbirlerini. Birbirlerini görmeyerek bir aşka ihanet mi ettiler yoksa bir aşkı kendi arzularından bile mi korudular bilemiyorum. Şu küskün ışıklı sonbahar gününde adını, yüzünü, sesini bilmediğim, kendi hayatımın girdabında varlığını dalgaların kapattığı, bazen yalnızca bir süliyet halinde sezebildiğim isimsiz bir hayali özlerken bile onların aslında aşklarına ihanet ettiklerini düşünüyorum. Ben kimi özlediğimi bile bilmiyorum ama onlar biliyorlardı. Beğenilmemekten çekindiler herhalde. Birbirleriyle kaynaşan ruhlarını özsüz bıraktılar. Bedensiz bıraktılar, şehvetsiz bıraktılar. Bir hayal olarak kalmak istediler. Sadece bir hayal, beğenilen bir hayal. Soluk pembe narlar büyüyor, ani akşam yağmurları bastırıyor, ıssız koridorlarda başını pencereye dayayan çocuğun yalnızlığı günün keskin ışığında gösteriyor kendini. Loş ve gölgeli odalarda duramıyorum. Gideceğim yeri bilmiyorum. Neyi, kimi özlediğimi bilmiyorum. Cam bir kuyudan düşer gibiyim. Bu keskin mavi ışık yerini yağmurlara bıraktığında ben kurtulacağım. Hiçbir zaman bu kadar acı çekmemiştim. Hiçbir kitapta bir varlığın bu kadar bu çektiğini, bu kadar büyük bir acıya katlanacak gücü bulacağını okumamıştım diyen May, o hiç kurtulamayacak. Ayrım sonu, sayfa 30.